Ayrım 14.
Koğuşta önce Sevim eleştiriliyor. Saldıran er yanına gidince ranzasından indi diye. Saldıran er ekibiyle çıkıyor dışarı. Sevim kişisel bir itişmenin gereksizliğiyle savunuyor kendini. Lale bana da yöneltiyor eleştirisini. Senin de burada dememen gerekirdi. Herkes ayağa kalkmış da olsa hiç olmazsa bu noktada yeniden direnişe geçmek gerekirdi. Ayağa kalkıldıktan sonra yeni bir direniş başlatmayı anlamsız bulduğumu söylüyorum. Koğuşta bütün gece sürüyor eleştiriler. Koyulan eylem yeterli bulunmuyor, özellikle sonuçları açısından. Sonunda bütün koğuş dövülsek de sürdürmeliydik direnişi diyor Gülay Büyüközden. Kendi grubundaki arkadaşları da bir anlamda eylem kırıcı durumunda görüldüğü için Sevim'i kınıyorlar. Çok üzülüyor Sevim, ona üzülmemesini söylüyorum. Her olaya olduğundan büyük boyutlar yüklemeye kalkışmanın faydasızlığını söyleyerek yatıştırıyorum onu. Ertesi gün karşı koğuştan haber geliyor. Onlar hiç sayım yaptırmamışlar. Bizim koğuş daha da bozuluyor. İş neredeyse koğuşlar arası sivrilik yarışına dönüşecek. Oysa sayım öncesinde kapının yanında olduğum için karşı koğuştan gelen burada sözcüklerini duyduğumu söylüyorum arkadaşlarıma. Kimsenin aşağılık duygusuna kapılmasına gerek yok. Karşı koğuştan gelen haberi daha inandırıcı buluyorlar. Duydum da duydum diye ısrar etmiyorum ben de. Daha fazla sopa yemek, daha fazla eziyet ve işkence görmek değil mesele. Acısını çoğaltarak inancını bileyen Hristiyanlar değiliz biz. 42. Kadın madın. Baskılar arttıkça artıyor. Her şey çoğalabilir. Bundan fazla baskı yapamazlar demiyoruz biz de. Şimdiye kadar hep artmış olan baskının daha çoğalabileceğinin bilincindeyiz. Ama baskıları umursamazlıkla karşılamamıza yol açıyor bu durum. Her yeni haksızlık daha çok geriyor bizi. Bütün sorunumuz gerginlikleri rastgele patlamalara değil, tutarlı ve güçlenen bir direnişe dönüştürmek. Yıldırım Bölge ve Mamak tutuk evleri yargılanan insanları tutmaya değil, peşin yargıyla suçluluklarına karar verilmiş insanlara eziyet çektirmeye yarayan yerler durumuna getirildiler. Mamak'tan aldığımız haberler kötü. Oradaki tutukluların her gün dövüldüklerini öğreniyoruz mahkemeye giden arkadaşlarımızdan. Mahkeme sırasında hakimlerin hoşuna gitmeyen sloganlar söyleyen tutuklular, mahkeme dönüşü doğru dayağa götürülüyorlar. Kadınları dövmenin yaratabileceği tepki bilindiğinden bizler sıra dayağına çekilmiyoruz henüz. Ne de olsa aramızda burjuva çocukları çoğunlukta. Yönetim ailelerden çekiniyor yine de. Çekiniyor mu? Ailelere yapılan eziyetler, baskılar, ailelerin tepkisinin de çoktan göze alındığının kanıtı değil mi? Ya uygulanmış işkenceler, kızlara yapılmış işkencelerin yanında sıra dayağının sözü mü olur? Ama tutuk evi tutuk evidir yine de. Bizlere dayak atma hevesleri kursaklarda henüz. Kanun biziz cümlesinin noktası konmadı daha. Polis Zafer'in dilinde dayak sözü dolaşıyor durmadan. Bunu yalnız bizleri yıldırmak için söylemediği muhakkak. Her sabah Mamak'ta yapılan briefinglerde kadın tutuklulara da dayak atmanın gündemde olduğunu biliyoruz. Koğuştaki kitaplar toplatıldı. Zafer'in deyimiyle polis odası kütüphane olacakmış. Polis odası ve kütüphane yan yana gelemeyecek iki söz. Polis odasındaki kitapların fişlenmesi için bir arkadaşımız görevlendirildi. Mehtap bu işi büyük bir sorumlulukla yapıyor. Her hafta başı koğuş için haftalık kitap listesini teslim ediyoruz polislere. Onlar da bu listeye göre veriyorlar kitapları. Onların amacı koğuşta istemedikleri kitapların bulunmasını engellemek. Kitapları tam bir kontrol altında bulundurmak. Bu yeni uygulamanın bizim açımızdan bazı zorlukları oluyor. Herkes bir kitap yazdırabiliyor listeye. Oysa aramızda iki günde bir kitap deviren hızlı okuyucular var. Daha yavaş okuyanlar daimi bir baskı altında. İkinci adamı bitirdin mi? Sen Türkiye'nin düzenini yarın bitir, onu Nina'ya ver. Nina'nın okuduğunu Fevzi'ye alacak, ben sana yarın Osmanlı iktisat tarihini veririm. Kitabı zamanında okuyup bitiremeyen yanıyor. Bitirmeden devretmek zorunda. Kitap konusunda en hoşgörüsüz de Gülay Büyüközden. Yavaş okuyan onun elinde yandı. O kadar sıkıştırıyor ki kimimiz okuma baskısından yakınır olduk. Mehtap'ın işi de zor. Polis odasına yığılmış kitapları fişleyeceğim diye canı çıkıyor. Gösterdiği aşırı çalışkanlık koğuşta eleştiriliyor üstelik. Polisler ve faşizm öylesine bütünleştiler ki düşüncemizde, polis odasında kitap fişleme işinde gösterilen çaba bile bazılarımıza faşizme hizmet gibi görünmeye başladı. Mehtap eleştiriye haklı olarak kızıp fişleme işini bıraktı. Oysa sorumluluk duygusuyla bu işi en iyi yapacak arkadaş o. İstemeden sivrilik edip onu kızdıran arkadaş özür dileyerek gönlünü almak istiyor Mehtap'ın. Ama Mehtap kızdı bir kez, bütün sarılar gibi inatlaştı. Sonunda kitap işini Gülay Büyüközden yüklendi. Şimdi elindeki kitabı ne zaman bitireceksin diye yakacak bizi. Koğuşta sakladığımız bir iki kitap var yine de. Bunları saklamanın çeşitli yollarını geliştirdik. Hiç beklenmedik sırada arama yapılıyor. Onun için bu yeraltı kitaplarını polis kadınların koğuşa pek girip çıkmadıkları saatlerde okuyoruz. Ama yine de Güler gibi motor okuyucuları susturmanın tek yolu gündüz mündüz demeden eline bu kitaplardan tutuşturmak. Onun için koğuş kapısı her açılışında tedirgin oluyoruz. Geliyorlar, geliyorlar, sakla kitabı. Böyle amansız durumlarda kitabı naylon torbaya koyup helada ıslatılmış çamaşırların altına koymak denenmiş ve iyi bir yol. Geliyorlar, sakla kitabı. Gülay elinde kitapla helaya koşuyor. İşi bitene kadar helayı kilitleyebilir. Zafer bacakları hafif ayrık, elleri belinde dikiliyor kapıda. Sevgi Soysal, albay görüşecek. Üstümdeki eşofmanı çıkarıp giyiniyorum. Eşofmanla albayın karşısına çıkmak yasak. Ensemde Zafer'in soluğunu hissederek yaz sıcağına rağmen üşüyorum polis odasına girerken. Polis odasında albay komiserin masasına oturmuş, kaşları çatık. Karşı koğuşun sözcüsü Özal Bayramoğlu da orada. Birbirimize çaktırmadan gülümsüyoruz. Oturun diyor albay. Sahte babacanlıklara karnımız tok artık. İkimiz de duymamazlıktan geliyoruz oturun sözünü. Albayın karşısında hazır ol durmak, oturup tutacağı sigarayı tellendirmekten çok daha iyi. Albay oturmayışımıza bozuluyor. Bir kez benim tuttuğu sigarayı içmeyişime bozulduğu gibi. Geçen akşam yaptığınız bir isyandı. Sizleri isyandan mahkemeye vermeme yeterli tutanak tutuldu. Burada ersiniz. Sayım yaptırmamak ne demek efendim? Orada sizleri erlere dövdürmediysem, yaşınızı başınızı düşündüğümden, ailelerinizi acıdığımdan, size iyilik yaramıyor. Bundan sonra bu tür davranışınız derhal cezalandırılacak. Karşıda hücre yaptırdım. Elebaşılar hücreye atılacak. Saldıran erin sesi yükseldikçe başı gözü de oynuyor. Saatlerce gülmek istiyorum. Gülmemi bastırdıkça soluğum kesiliyor. Yüzüm morarıyor soluksuzluktan. Polis odasının kapısı açılıyor. Behice Boran, solgun çizgilerle kaplı yüzüyle giriyor polis odasına, elleri kelepçeli. Tutuklanmış yeniden. Behice Hanım'ı görür görmez saldıran eri unutuyorum. Bilinçsiz, doğal bir davranışla arkamı dönüyorum ona. Behice Hanım'ın kelepçeli elini sıkıyorum. Hoş geldiniz hocam. Saldıran erin bağırışıyla geliyorum kendime. Hesaplamadan yaptığım bu davranış kudurttu onu. Çıkın, çıkın diye kovuyor bizi. Bağırıyor arkamızdan. Bundan sonra böyle şeyler olursa kadın madın dinlemem dövdürürüm. Karşıda hücreler hazır. İsyandan mahkemeye. Saldıran erin kızması iyi oldu. Behice Hanım gelir gelmez yıldırım bölgede nelerin değiştiğini öğrenmiş oldu diye düşünüyorum. Saldıran erin tehditlerini aktarıyorum koğuşa. Kimse etkilenmiyor fazla. Elindeki kitabı bir an önce bitirme telaşında herkes. 43. Şefkat. Hayatı dikenli tellerle çevirip tutuklamak mümkün mü? Bizleri yıldırım bölgede, Mamak'ta, Selimiye'de, Sağmalcılar'da tutuklamakla bir oluşumu durduracaklarını sananlara inat, dışarıda olaylar gelişiyor. Halk Partisi'nde önemli gelişmeler. Ecevit yenileştirilmiş bir partinin liderliğini oynuyor. Kamil Kırıkoğlu ilginç konuşmalar yapıyor. Koğuşta günlük gazetelerin hemen hepsini okuyoruz. Haberler de atlanmadan dinleniyor. Yine de dışarıdaki gelişmeleri bütün boyutlarıyla değerlendirmek zor oluyor içeride. Faşizm duvarıyla çevrili olmak, her gün bu duvara çarpmak, faşizmi dural bir şey sanmamıza yol açıyor bazı. Diktatörlerin iç çelişkileri, bu çelişkilerin getirebileceği değişimler bizim dışımızda. Kahrolsun lanetinde dondurulan faşizm düşüncesi, düşünme yeteneğimizi de donduruyor ister istemez. Yahu kim bu Kırıkoğlu? Haberlerin ardından Feyzi'ye soruyor bu soruyu. Nilgün bozuluyor. Cehennemin ucundaki adları ezberlemekten memlekette kim ne yapıyor, ne oluyor haberiniz yok. Haberimiz var aslında. Bütün gazeteler, bütün haberler değerlendiriliyor. Genel bağlantılar ve olaylar üstünde fazlaca durmak ufak gelişmelerdeki dinamiği kavramaya engel oluyor sadece. Bu sabah sayımdan sonra Zafer telaşla geldi koğuşa. Koğuşlar temizlenecek, koğuş yeniden düzene sokulacak, teftiş var, sıkı yönetimden paşalar gelecek teftişe. Zafer koğuştan çıkar çıkmaz patlıyoruz. Ne yapacakmış paşalar burada? Tutuklu ordusunun savaş gücüne bakacaklar. Paşalara kadın asker olursa bütün gönüller kışla şarkısını mı söyleyeceğiz? Hayır, teftişçilere ne söylememiz gerektiğini Zafer'den öğreniyoruz. Sağ ol diye bağıracakmışız. Koğuş temizliği de ayrı bir sorun. Biz en az ayda bir büyük temizlik yapıyoruz koğuşta. Ama şimdi teftiş için koğuş temizlemek ağrımıza gidiyor doğrusu. Koğuş yine de yaşadığımız yer diye düşünsek de böyle bu. Ufak bir sorun daha var. Süpürgemiz yok. Aslında bize askeriyenin süpürge vermesi gerekiyor ama yapmıyorlar bunu. Bizim aldırdığımız süpürge ise eskidiği için atıldı. Zafer yeniden geldiğinde bildiriyoruz durumu. Temizlik yapamayız, süpürgemiz yok. Zafer kayboluyor, kısa bir süre sonra alıyoruz cevabı. Süpürgenizi kendiniz aldıracaksınız kantinden. Hayda! Koğuş ayağa kalkıyor, olca tutturuyor. Faşizme süpürge mi alacağız bir de? Faşizmin emriyle süpürdükten sonra süpürgeyi kim alırsa alsın. Süpürgeyi sonradan kendimiz için de kullanacağız. Temizlik de sonradan bizim işimize yaramayacak mı? Tartışmalar bizi yormaktan başka işe yaramıyor. Kolları sıvayıp iyice temizliyoruz koğuşu. Ben kimin emriyle ve nasıl olursa olsun koğuş temizliğini seviyorum. Topluca yerleri yıkamamız, tozu pisliği dışarı atıp koğuşu tertiplememiz, dayanma gücümüzü artırıp moral veriyor bize. Koğuş temizliği bitti. Temizliği bizim için sayalım. Teftişe gelecek üstlerimiz için de bir şeyler yapsak. Koğuş şaşkınlıkla bakıyor bana. Her şeyin üstüne ne olduğunu belirten yazı yapıştıralım ha? Teklifim olumlu karşılanıyor. Ufak ufak kağıtlara daktilo ile yazıyoruz. Bu musluktur, bu heladır, bu dolaptır, bu ranzadır. Bütün bu ufak kağıtları ait oldukları eşyaların üstüne yapıştırıyoruz. Yahu dolaptaki ekmeğin üstüne de bu ekmektir diye yapıştırsak? Alnımıza da bunlar tutuklu erlerdir diye yapıştıralım isterseniz. Yapıştırma işlemini bir yerde bırakıyoruz. Daha parlak bir şey geliyor birinin aklına. Koğuştaki musluklardan birini bozmak. Teftişten hemen önce bozuyoruz musluğu. Kapı hazır olmamız için yumruklanıyor. Ranzalarımızın önünde hazır olda bekliyoruz. Koğuş sessiz. Şıp şıp diye durmamacasına akıyor musluk. Koğuş kapısı açılıyor. Recai Paşa, başka paşalar, saldıran er, Kemal Binbaşı, komiser hanım, Zafer topluca giriyorlar koğuşa. Hazır ol! Şırrrr akıyor musluk. Paşalar içeri giriyorlar. Rahat! Şırrrr! Musluk sesi takılıyor rahat komutunun ardına. Saldıran er sapsarı Zafer'e bakıyor. Saldıran er tesisata düşkün bir komutandır biliyoruz. Zafer koşturuyor hemen, bizim sabah duş için kullandığımız lastik boruyu geçiriyor musluğa. Şırır sesi hafifliyor azıcık. Paşalar önümüzden geçiyorlar, göz gezdiriyorlar bizlere, demirbaş sayımı yapar gibi. Paşalar önde, saldıran er arkada, masanın çevresini dönecekler. Dönemiyorlar ama. Masayla bankları öyle yerleştirdik ki, bir taraftaki tutuklularla masa arasında geçit kalmadı. Karşıdaki tutukluları rahat rahat teftiş eden heyet bizim yana dönünce tıkandı kaldı. Paşaların önü kesilince saldıran er kendinden geçiyor iyice. Artık işi Zafer'e falan bırakmayıp kendi alıyor ele. Büyük bir işgüzarlıkla o uzun papaz ölüsü gibi masayı uzun bankları çekip üstlerine yol açıyor, paşalar sabırsızlıkla bekliyorlar. Saldıran eri tam bir ast durumunda görmek hoş bir görüntü. Heyet keyifsiz ayrılıyor koğuştan. Çıkarken usul gereği nasılsınız diye soruyorlar bize. Koğuştan sinek vızıltısı gibi bir sağ ol sesi çıkıyor. Saldıran er az sonra hışımla dönüyor koğuşa. Bu ne biçim teftiş? Sizlere üstleriniz geldiğinde gözlerinizden şefkat okunacak demedim miydi? Demişti. Bakarken şefkat okunacakmış gözlerimizde. Gözlerimizden ne okunduğu malum. 44. Merhaba diyen hayat. Kıskanıyorlar hepimizi, kıskanacaklar. Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak, bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir. Birazdan akşam olacak sevgilim. Bütün heybetiyle akşam olacak. Sevgilim diyorum, oysa kimsecikler yok yanımda. Biliyorum kime sevgilim dediğimi. Bildiğim bir şey varsa, o kadar yeni bir anlamda söylüyorum ki bu kelimeyi, unutup birden zamanı ve yeri, onunla bir günü kutluyorum coşarak. Onunla bir günü kutluyorum sanki. Günlerdir bu dizelerini yineliyorum Edip Cansever'in. Sessizlik saatlerinden birinde Ranzam'da yeni dergi okurken yakaladım bu dizeleri. Yakaladım diyorum çünkü uzun bir süredir içimde arta kalmış güzelliği korumak için gösterdiğim çabadan öylesine yoruldum ki dışarıdaki güzelliklere eski açıklığımı yitirmiş olabilirim. Günde bilmem kaç kez sayılmak, hazır oldurmak, burada diye bağırmak, dikenli teller, Thomsonlar ve üniformalar içinde sıkışmış kalmakla törpülenen beğenilerim, edebiyata mapushane koşullarıyla pek bağdaşmayan bir meyve gibi bakar oldu. Kırmızı sulu bir karpuz dilimini iyi bir şiirden daha çok düşündüğüm bu günlerde, bu şiirin tadını çakmış olmam bile sevindiriyor beni. Voltalarda güzeller, millet dışarıda karpuz yer, parmaklığın ardından sevgi Mümtaz'a gülümser. Mektuplarımın sonunda böyle dörtlükleri yazarak oyalandığım bu günlerde, Edip'in şiiriyle karşılaşmak uzun süredir aç kalmış birinin kuşkonmazla doymaya kalkışması gibi. Olsun, yıldırım bölgedeki günlerimi bir şiirle noktalamak istiyorum. 29 Ağustos 1972. Demir kapı açıldı. Sevgi Soysal, hemen hazır olun, sivile gideceksiniz dediler. Bağırış çığırış arasında hazırlandım ve yıldırım bölgeden ayrılırken bunca zamandır ilk kez ağladım. Eşyalarım üstüm başım arandıktan sonra cipe bindirildim. Adliye, savcılık ve merkez cezaevi. Koridorlar koridorlar bir odaya girip kayboldum. Daktilomu ve radyomu aldılar. Sana vermelerini söyledim. Sonra yine avlulardan geçtik, bir kilit daha açıldı, yüksek duvarlarla çevrili bir avluya indim dik merdivenlerden. Avluda kadınlar, kadınlar ve her yaşta çocuklar, hayat karşıladı beni. Sonra sevgi diye bir çığlık. Bizim yıldırım bölgeden gelme iki kız kardeşle Sevim Onursal koşarak boynuma atıldılar. Öpüştük ve yeniden ağladım. Sonra birbirimizi dinlemeden konuştuk bir süre. Ben yıldırımdan, onlar buradan anlattık. Konuşurken başımı kaldırdım, tam başımın üstünde ipe dizilmiş kurutulan biberleri, patlıcanları gördüm. Uzun bir süredir gördüğüm en güzel manzara. Dizleri üstünde bebelerini uyutan ya da emziren kadınları, sövenleri, göbek atanlarıyla hayatın o güçlü, ezici, kahredici de olsa gerçek yüzünü yansıtanları gördüm. Sonra çay dediler. Çay biz yıldırım bölge sakinleri için tılsımlı bir sözcük. Nefis demlenmiş çayı içtik. Yatak dengim o sıra geldi. Alt koğuşta 11 kişiyiz. 4'ü yıldırım bölgeden, 5'i cinayetten, ötekiler kız satma, yaralama. Demli çayları içtim ard arda. Kızma ama bol bol da cigara. Beynim boşalmıştı, ne tarihleri hatırlıyordum ne de olayları. Uzun süredir kendimi nasıl sıktığımı, duygularımı bastırdığımı, devamlı ölçülü ve hesaplı olmaya çaba göstermekten çok çok yorulmuş olduğumu anladım. Anlatırken başım havada, taş gibi yaşamış olduğum olayların, aslında yüreği kaç parçaya bölebilecek yönlerini kavradım ansızın. Ansızın üzülmenin hayatın bir parçası olduğunu hatırladım burada. Herkesin ah of çektiği, küfredip dövüştüğü, kaderine ağladığı, aslında iç acıcı olmayan bu yerde ben taş bir heykelden bir canlıya dönüştüm yeniden. Bana buradan yeniden merhaba diyen hayatı coşkuyla karşıladım ve en kötü yüzüyle de olsa beni yeniden insanca karşılayan, yüksek duvarlarıyla dış dünyadan koparılmış da olsa, içinde hayatı, memleketimi, insanlarımı yeniden bulduğum bu yeri sevdim. Belki de merkez cezaevini ilk seven insanım. Ama insan hayata, insanca olana, benim kadar bağlı olup bundan böylesine koparılmışsa başka türlü duyamaz. Sonra adım söylendi. Kapıya çıktım. Doğan Tanyer, sevindim. İnsan gibi konuştuk. Hayvan kafesinin dışında bir dostla konuştum. Düşün. İlk kez yaşaran gözlerimi gizlemeye çalışmadım. Bangır bangır bağıran radyo ve onu bastıran gürültü ortasında hayat hikayeleri, şimdiye kadar hiç duymadığım küfürler, şarkılar, çocuk ağlamaları, sevilen ve şamarlanan çocuklar arasında hiçbir şey duymayarak konuştum, konuştum. Her şeyi birbirine karıştırarak ve düşüncelerimi yeniden sıraya dizmeye çalışarak. Sonra yemek yedik, 6 kişi. Sevim abla ile kocasını boğmaktan mahkum ama güzel, uzun süredir gördüğüm nice yüzden daha sıcak, daha insanca yüzlü Fikriye'nin pişirdiği köfteleri, kızartmayı yedik. Yere yaydığımız gazetenin üstünde, hizalarla uzayan masada değil. Bu yemek çok lüks geldi bana, karavanaya alışkın olan midem isyan eder diye korktum. Sonra Yıldırım'daki kızlar geldi aklıma. Bütün o sevgili yüzler. Nina, Sema, Olca, Türkan, Kazime, Mehtap. Yemek boğazımda yumruk gibi kaldı. Yemekten sonra okuma odası olarak kullanılan bir yer var. Ayrıca kadın mahkumlar burada dikiş de dikiyorlar. Çalışma odası yani. Oraya sığındık gürültüden. Hiçbir şey okuyamadım ama beynim hala yorgun. Gece haberlerinden sonra yere Sevim ablanın yatağının dibine şiltemi yaydım. Çok yorgundum, uyuyamadım saatlerce. Tepemde yanan ampule baktım durdum. Sabah uyandım alıştığım gibi erkenden. Ve bir Prusyalı inadıyla jimnastik yapmaya başladımsa da, bacağımı çekiştiren bebeler ve üstüme dikilen şaşkın bakışlarla bu işten çabuk vazgeçtim. Buraya gelmenin bir kötü yanı şu, orada kendimi, duygularımı, düşüncelerimi sürekli baskı altında tutmaya alışmıştım. Şimdi üstümden o baskı kalkınca sevdiklerime duyduğum özlem bütün dayanılmazlığıyla sardı, kavradı beni. Niye böyle durumlar yaratıyorsunuz yahu? Şimdi sabah çayımızı içtik. Senin getirdiğin peynirle çavdar ekmeğini, böyle garip tatlı yiyecekleri yeniden keşfederek afiyetle mideye indirdik. Çok teşekkürler. Neyse, günler geçsin, geçsin istiyorum ya, dışarıyı düşünemiyorum. Uzun süre buzdolabında dondurulmuş bir et gibi dışarı çıkarılınca kokmaktan, bozulmaktan korkuyorum. Ve böyle bir dışarıdan şimdiye kadar hiçbir şeyden korkmadığım kadar korkuyorum. İçimde yeniden kıpırdanan hayatın tümüyle merhaba. Böyle bitiyor Yıldırım bölgeden sivile gönderilişimin hemen ardından yazdığım mektup. Mektubun sonunda yine Edip'ten bir dize. Ben her şeyin bir bir yok olmasına o kadar çok alıştım ki ve her şeyin yeniden bir bir var olmasına o kadar alışacağım ki. Kitabın sonu.